Ayrım 17, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 260. Öğle yemeğinden sonra Trees evden ayrıldı, tepeden aşağı indi. Gail bulaşıkları yıkıyordu, Sanders ona arkadan yaklaştı, beline sarıldı, ensesini kokladı. En azından 20 dakika sürer dedi aşağı inip çıkması, 20 dakikada çok iş görülür. Gail geriye doğru ona dayandı, öyle mi dersin? Haydi gel. Gail'ı kolundan tuttu, yatak odasına götürdü. Sakin, sevgi dolu bir biçimde seviştiler. Bitirdiklerinde Gail, David'in gözlerinin ıslak olduğunu gördü. ''Nen var?'' diye sordu. ''Hiç. O halde neden ağlıyorsun?'' Sanders gözlerinin ıslak olduğunu inkara kalkıştı, sonra vazgeçti. ''Sırt üstü dönüp ne kadar şanslı olduğumu düşünüyordum.'' dedi. ''Ya sen ölsen, ben de seni bir daha kollarıma hiç alamayacağımı bilsem ne olurdu?'' İnsan o durumda nasıl yaşar? Gail onun dudaklarına dokundu. Sanırım sen düşler içinde yaşıyorsun. Mutfak kapısının açıldığını duydular. Sanders yataktan kalkıp mayosunu giydi. Mutfakta Trees'in yanında Kevin vardı. Kocaman, karnı dar giysisinin altında kaybolmuştu. Ayağında da bağları kopmuş kahverengi ayakkabılar vardı. Yüzündeki anlatıp çevresindeki her şeyden hoşnutsuz olduğunu ortaya koyuyordu. Trees Kevin'in tombul omuzunu okşayarak Sanders'a ''Kevin çok sabırsızlanıyor'' dedi. ''Bir an önce dalmaya hazır.'' ''Son ne zaman dalmıştın Kevin?'' Kevin bir şeyler omurdandı. Birlikte iskeleye yürüdüler. Ampulleri görünce Kevin'in gözleri kocaman kocaman açıldı. ''Allah kahretsin'' dedi. ''Hepsi bu mu?'' ''Yok canım, şimdi topladıklarımız bu. Daha yığınla var.'' ''Kaç tane?'' ''Kim bilir?'' Trees gülümsedi. ''Seni ilgilendirmesi gereken bunlar. Kompresörü çalıştırdı.'' Sanders dalgıç elbisesini giydi. Elbise yapışkan ve buz gibiydi. ''Oradaki arkadaşın ne olacak Percy?'' ''Deliğinde uyuyordur sanırım. Yine de ona bir balık atmalısın.'' Sanders onun sargılı eline baktı. ''Balığı ona elimle uzatmak zorunda değilim değil mi?'' ''Hayır, deliğin başına bırak ya da yakınına bir yere. Kokusunu alıp çıkar.'' Ampulleri mağaraya yerleştirmek Sanders'la Kevin'in 2 saatini aldı. Sanders üşümüş yorulmuştu ama sırtında mayodan başka bir şey olmayan Kevin'in ne su ne de yaptığı iş etkiliyor gibiydi. Sanders dalma platformuna tutunup kendini yukarı çekerken Kevin'in son ampul çantasını indirmesine baktı. ''Trees'e sudan hiç hoşlanmadığını sanıyordum onun'' dedi. ''Sanki bir makine herif.'' ''Sudan nefret eder ama ona yapılacak bir iş ver. Adeta makineleşir. Ağır işlerde onu yeğlerim. Vücudu öylesine yağlı ki hiç üşümez. Üstelik o gövdede 10 beygir gücü var. Çelişkiler içinde olan bir insandır. Kendi gibi açgözlüdür ama kendisine para ödeyebilecek durumda olan kişilerin yanında çalışmaz.
Bu iş için ona para verecek misin?''
''Evet, $100 istedi. Ben 20 önerdim. 50'de karar kıldık.''
''Fena bir anlaşma değil.''
''Evet, Kevin iyidir. Aslında saati $5 istediğin kadar adam tutabilirim. Ama bunlar fazla para almak için ağır çalışır. Sonra da bir meyhanede kafayı çekip yaptıkları işi dünyaya yayarlar.''
Sanders tekneye çıktı. Dalgıç elbisesinin fermuarını açtı. Göğsündeki ve kollarındaki tüyler diken diken olmuştu.
''Git bir duş yap.'' dedi Trees. ''Ben işi Kevin'in yardımıyla bitiririm.''
Sanders titredi. ''Olur.''
Trees Sanders'ın dalgıç elbisesini alıp bir çiviye astı. Güneş bunu geceye kadar kurutur.
Tepeye tırmanmak Sanders'ı biraz ısıttı. Yine de titremesi geçmemişti. Eve varınca bir bardağa viski koydu. İçkisini de alarak duşa geçti. Duş yapınca yatak odasına gitti. Trees'in mutfakta olduğunu şöyle bir görmüştü. Yatak odasının kapısını gürültü çıkarmadan açtı. Gail uyuyordu. Pantolonunu giydi, cüzdanını pantolonun arka cebine koydu. Trees mutfak masasında oturuyordu. Sağında bir bardak rom, solunda bir yığın kağıt, önünde de altın haç duruyordu. Sanders bardağına yeniden viski koydu.
''Dediğim bu kadar mı? 50.
''Evet.'' Sanders cüzdanından 2 20'likle 1 10'luk çıkartıp masanın üzerine bıraktı. ''Payımıza düşen'' dedi. Trees paralara baktı. ''Pekala'' dedi. Parmağıyla haça vurarak ''Payınıza bu ve bundan başka bir hayli şey düşüyor.'' ''Değeri nedir?'' Sanders'ın İspanyol altınının değeri üzerine bilgisi yoktu. Haçta belki de $1200 değerinde altın olmalıydı. Yakutlar pek büyük değildi. Toparlak hesap mı? Eğer bunu satmak istesek, tabii satabilirsek, bunun için bir alıcı olsa, toparlak hesap 100.000 dolar alırdık.
Tanrım! Sanderson hayretle eli havaya kalkmış, içkisini dökmüştü.
Hiç hayale kapılma, çünkü parayı asla göremeyeceksin. Önce buna değer biçtirmek gerekir. Bunun için de hükümete haber vermemiz şarttır. Onlar da bunun gibi başka bir şeyler daha bulup bulmadığımızı araştırmaya başlarlar. Bu da aylar sürer. Sonra belki...
Yine de 100.000 dolar. Değeri nereden geliyor?
Bir kere bu Hollanda Yahudileri kuyumculukta çok ileriydiler. Onların üzerine yoktur.
Hollanda Yahudileri mi? Ben bunun Güney Amerika'dan geldiğini sanıyordum.
Öyle ama değerli mücevherlerin çoğunluğu İspanyolların tuttukları Hollandalı Yahudiler tarafından yapılır. Sonra yeni dünyaya yollanırdı. İspanyollarla Kızılderililer bu tür işler yapamazlar. Şimdi bir de bunun kökenini bulmamız gerekiyor.
Neden?
Daha önce de anlattığım gibi millet bir takım şeyler yapıyor. Bunları İspanyollara aittir diye piyasaya yayıyor. Bunun gerçekten nereden geldiğini kanıtlayacak belgen olması şart.
Tris elini kağıt yığınına vurdu.
Yani yine bu Allah'ın belası kağıtlara döndük.
Efe bir ad değil mi? Tris sanki dünyanın en büyük aptallığını yapmış gibi Sanders'a baktı. Sanders kıpkırmızı kesildi. Demek istedim ki, yani paranın üzerindeki DG'ye benzemiyor. Efe bir kişi.
Evet, bir ad bu. Burada 17. yüzyılın sonlarında yaşamış bütün İspanyol asilzadelerinin adları var. Ve 18. yüzyılın başlarında. Pek yararlı olmuyor ama yine de bir başlangıçtır.
Ben de yardım edeyim mi sana?
Hayır, insanın neyi aradığını bilmesi, bu konuda tecrübeli olması gerekir. Tris haçı ona uzattı. İşte sana bir iş. Bay İsa'nın nasıl açılıp ayrıldığını bul.
Sanders haçı yüzüne yaklaştırdı. İsa'nın boynuyla omuzları arasında belli belirsiz bir çizgi vardı. Sanders onun başını çevirmeye çalıştı ama olmadı. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir yudum viski aldı, sonra esnemekten kendini alamadı.
Tris, yapabileceğin en iyi şey gidip birkaç saat uyumaktır dedi. Şimdi saat 3:30, iskeleden 6 sıralarında ayrılırız.
Haklısın, Sanders içkisini bitirdi, yatak odasına gitti. Gail Karyola'nın kendisine ait tarafında bir bebek gibi kıvrılmış yatıyordu. Sanders pantolonunu çıkarıp yatağa girdi. Gail sinüslerle dolu olduğundan gürültülü soluk alıp veriyordu. Sanders elini onun burnuna koyup yatış biçimini değiştirmeyi düşündü. Belki Gail'in daha az horlamasını sağlar, böylece kendisi de uyuyabilirdi. Ama ya uyandırırsa? Tris'in omuzuna vurup ısınma zamanı geldi demesiyle gözlerini açtı. Yatar yatmaz uyumuştu. Rüzgar batıya yönelmişti. Şimdi hafif hafif esiyordu. Güney kıyısı boyunca giderlerken kayalık çizgilerini açıkça görebiliyorlardı.
Tris dümeni Sanders'a vererek düz götür yeter dedi. Kendisi aşağı indi. Bazı kutuları araştırdı. Sonra ince bulaşık eldivenleri ve esnek bir bantla geldi.
Sanders, o eldiven eline küçük gelir dedi.
Hayır.
Tris eldiveni küpeşteye koydu. Geminin bölmesine asılı duran bıçağı kılıfından çekti. Eldivenin parmaklarını kesti. Gail'a eldiveni uzattı. Tris rahatça giysin diye Gail eldiveni tuttu. Tris eldivenin bilek kısmına yuvarlak lastiği geçirip sıktı, sonra dalgıç elbisesini ve dalgıç eldivenlerini giydi.
''Gail, dalacak mısınız?'' diye sordu.
''Başınız nasıl?''
''Şöyle böyle.''
''Ben dalacağım.''
Tris parmaklarını açıp kapadı, yumruğunu sıkamıyordu.
''Bir parça suyun zararı dokunmaz.''
Alacakaranlıkta Orange Grove'un ışıkları pırıl pırıl parlıyordu. Batan güneş kayalara vuran dalgaların köpüklerini pembeye boyamıştı. Sakin deniz Tris'in tekneyi sahile 17-18 metre yaklaştırmasına izin verdi. Kumsal boştu.
''Sanders, Coffin nerede?'' diye sordu.
''Gelir neredeyse.'' Tris saatine baktı. 5 dakika erken geldik.
Beklediler. Her 5 dakikada bir Tris motora gaz vererek teknenin kıyıya sürüklenmesini engelliyordu. Mavi gökyüzü süratle kararıyordu. Saat 7:15'te Tris, Coffin randevusuna geç kalmazdı hiç dedi.
''Sanders, ben gidip bir bakayım mı?'' dedi.
''Neye bakacaksın? Geç kaldıysa geç kaldı.''
''Belki oteldekiler ona güçlük çıkartmışlardır. Asansör ya da başka konuda.''
''Pekala.'' Sanders dalgıç elbisesinin fermuarını kapattı, paletlerini ayağına geçirdi.
Gail, dikkatli ol dedi.
Neden? Kumsalda yengeçlerden başka bir şey yok ki.
Bilmiyorum ama lütfen.
Kaygılanma. Sanders maskesini takıp suya atladı. Kıyıya 4-5 metre kala Sanders ayaklarının yere değdiğini fark etti. Paletlerini maskesini çıkarıp küçük dalgaların arasından ilerledi. Kumsalda durup sağına soluna baktı. İki yönden de en azından bir mil öteyi görebiliyordu. Gerçi hava alacakaranlıktı ama kumsalda kimsenin olmadığı belliydi. Paletleriyle maskesini kuma bırakıp kayalıklara yöneldi. Kapkara kaya perdeleri gökyüzüne dimdik uzanıyordu. Arkasında sağ tarafta bir kavun dilimi biçimindeki ay ufuktan yükselmeye başlamıştı. Kumlara çarpan dalgaların hışırtısını duydu. Kayaların bölgesine girince başını kaldırıp baktı. Dikdörtgen biçimindeki asansörü görebiliyordu. Asansörün altına yürüdü. Onu aşağıya getirmeyi düşünüyordu. Bu sırada ayağı bir şeye takıldı, dizlerinin üzerine düştü. Hiçbir şey göremiyordu. Hala dizlerinin üzerinde durarak döndü. Elleriyle çevresini kontrol etti. Burnuna gübre, pislik kokusu geliyordu. Bir an kokuşmakta olan bir hayvanın üzerine düştüğünü sandı. Sonra parmakları ete değdi. Soğumakta olan bir ete. Bir koldu bu. Elinde olmadan derin bir korkuya kapıldı. Parmaklarıyla araştırdı. Daha eğildi ve Coffey'nin cam gibi cansız gözlerinin gökyüzüne dikilmiş olduğunu gördü. Ağzından akan kan kurumuştu. Sanders elini onun ensesine götürüp şah damarını aradı. Damarın atıp atmadığına baktı. Sonra yerinden ok gibi fırlayıp koştu. Suyun kenarında paletlerini ayaklarına geçirecek kadar bir zaman durdu. Sonra deli gibi tekneye doğru yüzdü. Trees onu tekneye çekerken ölmüş diye soludu. Onu uçurumdan aşağı atmış olacaklar. Trees onun bileğini sıktı. Emin misin?
Evet, soluk almıyor, nabzı atmıyor.
Allah kahretsin. Sanders düşündü. Bu ölüye yakılan acayip bir ağıttı. Ama söylenecek başka ne vardı ki? Sözcükler yeteri kadar anlamlıydı. Öfke, üzüntü taşıyordu. Sanders Gale'a baktı. Genç kadın tepeden tırnağa titremeye başlamıştı. Kısa soluklar alıyordu. Hıçkırır gibi. Bakışlarını suya dikmişti. Sanders onun yanına gitti, kolunu omzuna sardı. Gale ondan kaçınmadı. Sanders onun saçlarına soluğunu üfleyerek... ''Tamam, tamam.'' dedi. Gail başını kaldırıp baktı.
''Eve gitmek istiyorum.'' dedi.
''Biliyorum.''
''Şimdi gitmek istiyorum. Bundan daha kötüsü olamaz.''
Sanders bir şey söyleyecekti ama kayalıklara bakan Trees daha önce davrandı. ''Eve gitmek diye bir şey yok. Harekete geçmeye hazırın.''
Sanders ''Ne hareketi?'' diye atıldı.
''Cloche dalgıçlarının hazır olduğuna karar verdi sanırım. Artık bize ihtiyacı yok. Bir parça zamanımız var sanmıştım. Şimdi o da kalmadı.''
Vitesi ileriye geçirdi. Motor gürledi. Tekne kayalara doğru fırladı. Kayalıklara varıp da demir attıklarında Trees, ''Karın dalabilir mi?'' diye sordu Sanders'a.
''Emin değilim. Ben dalarım.'' diye atıldı Gail. ''Burada yalnız kalmak istemem.''
''Tekneyi yalnız bırakmaktan nefret ediyorum.'' dedi Trees. ''Charlotte çifteyi kullanamaz ama başka çaremiz yok gibi. Bu gece Cloche harekete geçmez sanırım. Bizi yeterince ürküttüğünü düşünüyordur.''
Giyindiler.
''Siz ikiniz fenerleri alın.'' dedi Trees. ''Hava vincinin burnuna tutun. Serbest ellerinizle de ampulleri toplayın.''
Trees kompresörü çalıştırdı. Hava vincinin borusunu suya attı.
''Tanrım, amma gürültü çıkartıyoruz.''
Suya girip fenerleri yaktılar. Trees Gale'la David'e bakıp başını salladı, daldı. Köpek teknenin burnunda durmuş, giderek kaybolan fenerlerin ışıklarına bakıyor, gecenin ılık havasını içine çekiyordu. Dibe önce Sanders'la Trees vardılar. Gale daha ağır iniyordu. Soluduğu havada değişik bir şeyler vardı. Belli belirsiz bir tattı bu ama rahatsız edici değildi, işini sürdürdü. Kayalıklardan uzakta küçük mağaranın 9-10 metre ötesinde çalışıyorlardı. Yepyeni bir ampul tarlası bulmuşlardı. Sanders ışığı çukura tutuyor, öteki eliyle de ampulleri topluyordu. Trees'in karşısına, çukurun öteki yanına uzanmış olan Gale ampulleri çantaya yerleştiriyordu. Genç kadında en küçük bir kaygı ya da sinirlilik yoktu. Aksine kendini böylesine rahat hissetmesine şaşıyordu. Hatta bir top güllesi ortaya çıktığında da en küçük bir ilgi duymadı. Trees top güllesini çıkartmaya yanaşmadı. Hatta bir ikinci gülle gördüklerinde de aldırmadı. Ama çok geçmeden savaş topları, gülleleri öylesine çoğaldı ki bunları görmezlikten gelmek güçleşti. Hepsi de binlerce ampulün arasına serpilmişti. Trees sağa kayacaklarını işaret etti. Çukurun birkaç metre ötesine gitti. Sanders da onu izledi. Onların gittiğini anlamak Gale'ın birkaç saniyesini aldı. Kumdaki çukura bakıyor, düşlere dalıyor, suyun içinde David'in peşinden giden hava vincinin borusunun ne kadar sevimli bir görünüşü olduğunu düşünüyordu. Bakışları boruyu izledi. İki erkeği görünce kumda gelişi güzel ilerledi. Fenerini mercan kayalıklarının üzerindeki çeşitli renklere tutmuştu. Feneri Trees'in açtığı yeni çukura tutmak istemiyordu. Kayalıklarda gezinen iki balığı izlemek, fenerin ışığında nasıl fosforlu gibi parladıklarına bakmak daha hoşuna gidiyordu. Oysa Sanders'ın kendisine baktığını, ısrarla çukurun başına gelmesini işaret ettiğini fark etmişti. Gale esnedi, kendini harikulade hissediyordu. Kapkara suların içinde çok rahat, sıcaktı. Sanders kendi ışığının halkası içinde çalışıyor, ampulleri topluyordu. Işığın yeterli olmadığını fark eden Trees oldu, başını kaldırıp baktı. Gale'ın elindeki fenerin ışığının amaçsız oradan oraya gidip geldiğini gördü. Sanders başını kaldırıp bakmayı düşündüğünde Trees fırlayıp gitmişti bile. Desko maskesini yüzünden yırtar gibi çekip çıkardı. Gale'a doğru bir an önce gidebilmek için paletlerini suya deliler gibi vuruyordu. Genç kadının elindeki feneri kapıp onun yüzüne tuttu. Gale'ın gözleri kapalı, başı yana sarkıktı. Trees feneri bıraktı. Gale'ın başını çekip ağızdaki regülatörü çıkardı, maskesini attı. Sonra bir elini Gale'ın başının arkasına götürdü. Yüzünü desko maskesinin içine sokmaya çalıştı. Dizini kaldırdı, dikkatle karnına doğru itti. Sanders ortada neler döndüğünün farkında değildi. Bütün görebildiği Gale'ın fenerinin yerde durduğuydu. Fenerini o yana tuttu, bir takım hareketler fark etti. Ayaklarını yere vurup yüzdü. Trees'in eli Gale'ın başını tutuyordu. Maskeden çıkan kabarcıklar onları suyun üzerine kadar izledi. Trees dalma platformuna uzandı, son soluğunu da verdi. Gale'ın yüzünden maskeyi çekti, genç kadını platforma itti, yüzüstü uzattı. Kendisi de gelip onun sırtına uyumlu hareketlerle bastırdı. Sanders'ın başı suyun üzerine çıktı, Trees'in diz çökmüş olduğunu gördü. ''Haydi, şöyle güçlü bir soluk ver, haydi, tamam, tamam'' dediğini duydu. Boğulur gibi bir ses çıktı. Su sesine benzeyen bir şakırtı oldu. Yine Trees'in sesi duyuldu. Oluyor. Bir kez daha. Tamam, aferin. Bir kere daha. Güzel. Trees geri çekilip topuklarının üzerine oturdu. Orospu çocuğu, neredeyse hapı yutmuştuk. Yarı baygınlığın sisleri arasından Gale boğazında kaşıntılı bir acı hissetti. Ağzında ekşi, kusmaya benzer bir tat vardı. Başı dönüyordu, beyni çatlayacakmış gibi zonkluyordu. Belli belirsiz inledi. Sanders'ın ne oldu diye sorduğunu, sonra yerden kaldırıldığını, Trees'in birazdan anlarız dediğini duydu. Trees onu güverteye yan yatırdı, eğildi. Bir göz kapağını açıp içine baktı. Tamam mı? Öteki gözünün üzerine tonlarca ağırlık konmuş gibiydi. Ama Gale onu da güçlükle açtı. Evet diye fısıldadı. Trees Gale'ın regülatör borusunu alıp burnuna tuttu, düğmeye bastı. Tüpteki hava burun deliklerinden içeriye saldırdı. Tanrım, yüzünü buruşturdu. Neredeyse Tanrı'nın melekleriyle çay içmeye gidecekmişsiniz.
Nedir?
Karbon monoksit.
Kompresörden çıkan egzoz mu diye sordu Sanders.
Kompresörden değil, söyledim ya.
Peki nasıl?
Birisi bu işi iyi planlamış. Herhalde arabasını geri alıp boruyu egzosa takmış.
Gale'i öldürmek mi istediler?
Onu, seni ya da beni. Onlar için hangimiz olursa olsun yeterli. Kişi farkı yapmıyorlar.
Sanders Gale'a baktı. Genç kadın bir dirseğine dayanmış, başını sanki kusacakmış gibi yana eğmişti. Sanders Trees'e döndü.
Tamam dedi.
Ne tamam?
Bitti, kaybettik. Şu Allah'ın belası şeyi çevir, bizi buradan uzaklaştır. Gale ince bir sesle, olamaz dedi. Hiçbir çıkış yolu.
Olur elbette, bırak hepsini o alsın. Altını da kimin umurundaki? Çok daha iyi.
Tris kendini topla dedi. Toplayamayacağım. Ya onu öldürselerdi, o zaman ne yapacaktık? Sakinleşmekmiş, çok fena.
Sanders ellerinin titrediğini hissetti, yumruklarını sıktı.
Hayır, teşekkürler, bir daha olmaz. Kloş denilen serseri onu yeniden öldürmeye kalkışır. Biz buradan gidiyoruz.
Sanders dümene yürüdü. Therese'in tekneyi hareket ettirişini birkaç kez görmüştü. Ama hangi düğmelere bastığına dikkat etmemişti. Birbiri peşi sıra düğmelere bastı. Hiçbir şey olmadı.
Anahtarı çevirmen gerek dedi Therese.
Sesi anlamsız, heyecansızdı. Sanders anahtarı uzandı ama çevirmedi. Sakin sakin duran Therese'e baktı.
Bu işin içinden çıkış yok mu gerçekten diye sordu.
Yok.
İki erkek birkaç saniye birbirlerine baktılar. Sonra Tris eğildi. Gale'ın omuzuna dokundu.
Nasılsınız?
Daha iyi.
Siz burada kalın. Derin derin soluk alın. Çifte dümenin yanında. Şimdi size bir şey göstereceğim.
Gale'ın ayağa kalkmasına yardım etti. Onu kompresörün yanına götürdü. Aygıt'ın yan tarafındaki bir vidayı gösterdi.
Gördünüz mü bunu? Bir teknenin geldiğini görür, bir şey olursa bu vidayı yarı yarıya sağa çevirin. Kompresör kapanır, biz de olanca hızımızla yukarı çıkarız. Söz veriyorum.
Tamam, Gale durakladı. Sormak istediğim bir şey var.
Nedir?
Adamı ne yapacaksınız?
Yattığı yerde bırakacağım. Onun için yapılacak bir şey kalmadı. Gideceği yere gitti.
Polise haber vermeyecek misiniz?
Kızım...
Therese'in sesi sinirliydi.
Şu polis yasa saçmalıklarını unutun. Aklınızdan çıkarın. Bize yardım edecek kimse yok. Yaşıyorsak bunun için yalnızca kendi kendimize teşekkür etmemiz gerek. Ölürsek bu da bizim hatamız. Yarın sabah birisi Adam'ı bulup polise haber verir. Polis olanca resmiyeti sorumluluğu içinde gelir, onu alıp gider. Rapora da Adam Coffey'nin gece kayalıklarda dolaşırken düşüp öldüğünü yazarlar. Sarhoş dolaştığını eklemekten de kaçınmazlar. Bize de günlerce kafa şişirici sorular soracaklar elbette.
Tris Sanders'a atlama platformuna gelmesini işaret etti. Dalgıç takımlarını aldılar. Sanders Gale'e
yatarsan daha iyi olur dedi.
Ben iyiyim. Sen kendine dikkat et.
Genç kadın gülümsedi. Tris'le Sanders suya atladılar.
17. ayrımın sonu. Sayfa 276.